22. ayrım. Kızının ona gereksinimi olduğunu, üzmemek için rahat davrandığını çok iyi biliyordu Leonid. Ama elinden gelen bir şey de yoktu. Sağ ol canım, seni yine arayacağım. Bir gün sonra da yanındayım zaten. Bekliyorum, dedi Alexandra. Sesi doğal halini almıştı. Hoşça kal. Hoşça kal, dedi Leonid. Ama ahizeyi yerine koyamadı. Ta ki kulağını duygusuz, duyarsız bir düdük sesi gelinceye kadar. Telefonu kapattı. Yanında Şeyşer'le konuşan kız öğrenciye fark ettirmeden eliyle gözyaşlarını sildi. Sonra adımlarını hızlandırarak dekanın odasına yöneldi. Odasında bu gece genel sekretere söyleyeceği sözleri tasarlarken yakaladı Yuri Konstantinoviç'i. Kırlaşmış saçlarıyla gri takım elbisesi hoş bir uyum sağlamış, gümüş rengi çerçeveli gözlüklerinin de katkısıyla saygın bir akademisyen görünümü almıştı yaşlı dekan. Şükür sizi zamanında bulabildim, diyerek yaklaştı Leonid. Kötü görünüyorsunuz, dedi gözlüklerinin üstünden onu süzen Yuri Konstantinoviç. Ne oldu kuzum size? Şu cinayet soruşturması, dedi yutkunarak. Merdivenleri çıkarken soluk soluğa kalmıştı. Gelin, şöyle oturun, dedi dekan. Önce bir soluklanın. Vaktimiz yok. Suçsuz yere çocuğu mahkum edecekler. Hangi çocuğu? Cemil'i. Cemil, Türk yoldaşlardan biri. Ellerinde yeterli kanıt yok. Suça fail yaratmaya çalışıyorlar. Dikkatle Leonid'i süzen yılların diplomatı Yuri Konstantinoviç'in çelik mavisi göz bebeklerinde bir parıltı yanıp söndü. Peki sizin şu dostunuz Andrei ne diyor bu işe? Bilmiyorum, dedi Leonid. Ona ulaşmaya çalıştım, başaramadım. Bu yüzden size geldim. Merkez komitesine başvuralım. Soruşturmanın işkenceye dönüşmesini engelleyelim. İşkence mi yapıyorlar? Henüz değil ama yapacaklar. Bundan nasıl emin olabiliyorsunuz? Sorgudaydım. Oradan geliyorum. Ellerinde kanıt yok. Zorla alınmış bir ifadeye gereksinimleri var. Yuri Konstantinoviç düşünceli bir tavırla gözlüğünü çıkardı. Bir süre düşünüyormuş gibi yaparak gözlüğünü sapıyla oynadı. Sonra Leonid'e dönerek, ''Bana biraz abartıyormuşsunuz gibi geliyor.'' dedi. İstihbaratçılarımızın bu kadar düşüncesizce davranacaklarını sanmıyorum. Belki zanlıyı biraz korkutmak için kabalaşmışlardır. Hayır, dedi Leonid çaresizlik içinde. Onları tanıyorum. Çocuğun canını okuyacaklar. Peki, dedi Yuri Konstantinoviç. Asaf ne diyor bu işe? Asaf'tı değil mi? TKP adına sorguya katılan yoldaşın adı? Evet, Asaf. O da kararsız. Bizimkileri tanımıyor. Bir de diye kurnaz bir ses tonuyla sordu dekan. Yanlış adım atıp kendi konumunu sarsmaktan korkuyor. Anlıyorum, dedi dekan. Merak etmeyin, ilgileneceğim. Bu akşam Kremlin'de akademisyenlerin yemeği var. Yemekte, şimdi telefon etsiniz, diye kesti sözünü Leonid. Bu işler telefonla çözülmez, diyerek karşı çıktı dekan. İlgili yoldaş orada olacak. Yüz yüze konuşmakta fayda var. Yorgun gözlerle süzdü dekanı Leonid. O kalabalıkta herkesin parti genel sekreterine saygılarını sunmaya çalıştığı görkemli seremonide İlgili yoldaşı bulması bile kuşkuluydu. Bulsa da bu konuyu ya hiç açmayacak ya da şöyle bir değinip geçecekti. Bu adam yardım etmeyecek diye geçirdi aklından. Umudu kırılmaya başlamıştı. Omuzları çökmüş, başı önüne düşmüş bir halde öylece kaldı bir süre. Ama pes edemezdi. Daha oynayacak kozu vardı. Kurkino'ya gidip Türk kolektifini harekete geçirerek parti merkezini ayaklandırabilir, Cemil'in daha adil bir biçimde sorgulanmasını sağlayabilirdi. Hiçbir şey söylemeden usulca doğruldu. "Kalkıyor musunuz?" dedi dekan. "Merak etmeyin, bu işi hallederiz. Siz asıl kendinize dikkat edin. Renginiz sapsarı. Yerinizde olsam doğru revire iner, tansiyonumu ölçtürürdü." "Sağlığıma gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim yoldaş dekan," dedi Leonid. Duygularını belli etmemeye çalıştı. Tıpkı diplomatlık günlerinde olduğu gibi mesafeli ama nazik bir gülümsemeyle bakıyordu adama. Her şeye rağmen vazgeçmek niyetinde değildi. Belki onu etkiler, son anda yardım etmesini sağlarım umuduyla ekledi. "Ama Cemil'i de unutmazsanız sevinirim. O bizim öğrencimiz." "Unutacağımı kim söyledi? Bu gece o işi halledeceğim." Masaya yaklaşarak dekanı elini uzattı. "Size güveniyorum Yuri Konstantinoviç," dedi adamın elini sıkarken. Davranışlarındaki sahtelik kendisini bile rahatsız ediyordu ama yılmadı. Kendi inançsızlığına da karşı durarak sürdürdü konuşmasını. "Ne olur, Cemil'i o adamların elinden kurtarın. Okulumuzun adının böyle bir zorbalıkla kirletilmesine izin vermeyin." "Bundan kuşkunuz olmasın," dedi dekan. Öğretmeninin elini aynı heyecanla sıkarken ama gözleri daha şimdiden önünde duran notlara kaymış, bu gece yemekte genel sekretere söyleyeceği sözleri yeniden kafasından geçirmeye başlamıştı. 28. Bölüm. Leonid saat 22'ye doğru varabildi siteye. Okulda araç bulamamış, önce metroyla Rechnoy Vatskal istasyonuna, orada uzun süre bekledikten sonra da bulduğu bir taksiyle Kurkino'ya gelebilmişti. Siteye gelir gelmez önce yolun üstündeki oyun salonuna uğradı. Bilardo oynayan Turgut'la Durmuş'a sekreterin nerede olduğunu sordu. Odasında olduğunu öğrenir öğrenmez de iki yoldaşın şaşkın bakışlarını aldırmadan hızlı adımlarla Türk kolektifinin kaldığı daireye yollandı. Türk öğrenciler Leonid'den saatler önce ortalık daha kararmamışken dönmüşlerdi. Otobüse binerken Cemil'i aralarında göremeyen Şerif'le Necat, parti sekreterini bir köşeye çekip "Nerede kaldı bu çocuk?" diye sormuştu. Olan bir tane de haberi olmayan Hikmet, "Asaf yoldaşta bir işi var, gece döner herhalde," demişti. Bu açıklama Şerif'le Necat'a doyurucu gelmese de geceyi beklemeyi uygun görerek daha fazla eşelememişlerdi konuyu. Ama akşam olup da yemek masasında Cemil'i göremeyince Şerif daha fazla dayanamamış, "Cemil'in bu kadar gecikmesi normal değil. Asaf'a telefon edelim," demişti. O sırada iyi pişirilmiş bifteğinden düzenli aralıklarla kestiği ikinci parçayı ağzına atmakla meşgul olan Hikmet, "Ya gelir canım, merak edecek bir şey yok," diyerek geçiştirmeye çalışmıştı. Arkadaşının bu kadar rahat olmasına canı sıkılan Şerif, "Ya merak edecek bir şey varsa?" diye üstelemişti. "Ya Mehmet'le Kerem gibi Cemil'i de kaybedersek?" Lokması boğazında kalmıştı Hikmet'in. Ağzındaki eti aceleyle zar zor yutarak, "Ya bunu da nereden çıkarıyorsun yoldaş?" diyebilmişti. "Biliyorsun o olaylar kapandı. E o zaman Cemil'i niye çağırdılar?" Şerif'in kararlı bakışları tedirginlikten çok öfke uyandırmıştı Hikmet'te. "Nereden bileyim?" diye çıkışmıştı. "Parti işi bu. Cemil'le ne görüşeceksiniz diye soramazdım ya." "Artık sorabilirsin. Cemil çok gecikti," demişti Necat. Önündeki su bardağını asabi bir şekilde masanın ortasına iterek, "Bunca olaydan sonra hassasiyetimizi normal karşılarlar herhalde." "Yoldaşlar haklı," demişti Can, her zamanki ağırbaşlılığı içinde. "Bu kadar gecikmemesi lazımdı." "Belki yemekten sonra gelir," diyerek ortalığı yatıştırmak istedi Turgut. "Ben biraz daha bekleyelim," derim. "Ya bence de bekleyelim," demişti Beşir. "Ortalığı boş yere velveleye verip Sovyet yoldaşlarına rezil olmayalım." Önündeki borş çorbasını kaşıklayan Durmuş, yemeği bitinceye kadar sesini çıkarmamış, sonunda dudaklarını yalayıp gözlerinde alaycı bir ifadeyle Hikmet'e bakarak, Belki de Cemil'in asaf yoldaşla görüşmesi çoktan bitmiştir de Aliki yoldaşla Türk-Yunan anlaşmazlığı üzerine uzun bir kontestasyona başlamışlardır demişti. Cemil'i kendinle karıştırdın diye atılmıştı Necat. O senin gibi sorumsuz değildir. Bir kadınla beraber olacağım diye yoldaşlarını merak içinde bırakmaz. Durmuş'un geniş alnı kırışmış, çekik gözleri iyice küçülmüş. Ne diyorsun sen be? Diyerek çıkışmıştı. Herkesin bildiğini söylüyorum demişti Necat. Sesini en az onun kadar yükselterek. Yalan mı? Şu bulaşıkçı kadın için kaç gece uykusuz bıraktın bütün kolektifi? Tamam yoldaşlar tamam diyerek araya girmişti Hikmet. Yan masalarda oturan Lübnanlılarla İsraillilerin kınayan bakışlarını üzerlerinde hissederek saat 10'a kadar bekleriz. Eğer Cemil gelmezse Asaf'ı ararız. Yüzlerdeki gerginlik silinmese de tartışma böylece tatlıya bağlanmış. Herkes önündeki yemeğe dönmüştü yeniden. Ama aradan 2 saat geçip de Cemil gelmeyince Şerif'le Necat Hikmet'in odasını damlamışlardı hemen. Odasında yalnızdı Hikmet. Yemekten dönünce oda arkadaşı Durmuş'un dağınıklığına söylenerek ortalığı toplamış, masanın üstündeki kitapları yerleştirmiş, giysilerini küçük dolaba astıktan sonra eşofmanlarını giyerek yatağa uzanmış. Bulgaristan partizanlarının bitmek bilmeyen kahramanlık öykülerinin anlatıldığı kızıl dizilerden birine dalıp gitmişti. Şerif'le Necat'ın içeri girdiğini görünce asık bir suratla yatağında doğrularak sormuştu. Gelmedi mi? Gelmedi demişti Şerif kaygıyla. Bu çocuğun başında bir iş var. Ya boş yere kaygılanıyorsun demişti Hikmet. Ya Asaf yoldaşla birliktedir. Okulda değiller de. Nereye gideceklerini sana söylemediler mi? Okulda olmayacaklarını biliyorum ama nereye gideceklerine haberim yok demişti Hikmet. Saat 10 demişti Şerif kolundaki saati göstererek. Artık Asaf'ı aramalıyız. Peki demişti Hikmet sıkıntıyla iç geçirip. Madem içiniz rahat değil, arayalım bakalım. İsteksizce kalkmıştı yataktan. İki arkadaşının acele etmesini aldırmadan üşengen adımlarla elbise dolabına yaklaşmış, askıya özenle asılmış giysilerini almış, eşofmanının üstüne kalın yün pantolonunu giymiş, sırtına paltosunu geçirmiş, botlarının bağcıklarını ağır ağır bağladıktan sonra gidebiliriz demişti. Nihayet diye mırıldanmıştı başından beri sabırsızlıkla onu bekleyen Necat. Bir şey mi söyledin diye sormuştu Hikmet. Yok yok bir şey demedim. Hadi gidelim artık demişti Necat öfkesini bastırarak. Üçü birlikte çıkmışlardı odadan. Merdivenlerden hızla inmişler ama Hikmet ağırkanlılığından mı, telefon etmek istememesinden mi bilinmez hep arkada kalmıştı. Tam binanın kapısından çıkarken Leonid'le karşılaşmışlardı. Nereye gidiyorsunuz? Diye sordu Leonid. Öğretmenlerini karşılarında bulan Hikmet'in içini nedense bir sevinç kaplamıştı. Asaf'a telefon edecektik dedi. Yoldaşlar kaygılanıyorlar. Cemil dönmedi de. Ben de bunun için geldim dedi Leonid. Hadi içeri girelim. Rus öğretmeninin solgun yüzüne sinen kaygı yüklü ağırlığı hemen fark etti Şerif. Cemil'in başına bir iş geldi değil mi? Diye sordu. Yukarı çıkalım da öyle konuşuruz dedi Leonid bakışlarını kaçırarak. Leonid'in açıklamamasına karşın üçü de kötü bir şeyler olduğunu sezinlemişlerdi. İlk kez kaygılandı Hikmet. Yoksa Cemil'in başı gerçekten de belada mıydı? Onu görüşmeye kendisi yollamıştı. Gerçi randevuyu Asaf vermişti ama Cemil'e ileten oydu. Asaf görüşmeyi vaadini reddederse, niye reddetsindi canım? Ben de Kerem gibi paranoyaklaşmaya mı başladım ne diye düşündü. Trabzanlara tutunarak merdivenleri çıkar Leonid'e kaydı gözleri. Belki de boş yere tasalanıyordu. Belki de Cemil şimdi okulda oturmuş parti yetkilileriyle sohbet ediyordu. Daire kapılarının önündeki sahanlığa geldiğinde hangi kapıya yöneleceğini bilemedi Leonid. Öğretmenlerinin neden durakladığını anlayan Hikmet, "Parti odasına girelim yoldaş," dedi. Işıkları yakıp paltoları çıkardılar. Masaya oturur oturmaz konuyu açtı Leonid. "Cemil zor durumda," dedi. Kül rengi gözlerini tek tek yoldaşlarının yüzlerinde gezdirerek. "Ona yalnızca siz yardım edebilirsiniz." "Tutuklandı mı?" diye sordu Şerif. Sanki olanları biliyormuşçasına. "Göz altında. Onu Mehmet'le Kerem'in katili olmakla suçluyorlar." Hikmet aptallaşmıştı. "Ama yapılan açıklamaların hepsi yalandı," diye açıkladı Rus öğretmen. "Cemil'den kuşkulanıyorlardı. Onu ürkütmemek için Kerem'in mektubuna inanmış göründüler." "Vay be. Demek bizi kandırdılar ha," dedi Necat. Sevdikleri tarafından aldatılan bir çocuğun kırılgan ifadesi belirmişti yüzünde. "Olanları anlamalısın Necat yoldaş. Söz konusu olan sizin güvenliğinizdi. Soruşturma için bazı önlemler alınmalıydı. Bu zorunluydu. Ben de onayladım. Ancak Cemil'i suçlayacak hiçbir kanıt bulunamadı. Onu serbest bırakmaları gerekirdi. Bırakmadılar." Leonid sanki birden anımsamış gibi durdu. "Sahi Necat yoldaş, sizin okuduğunuz Komünist Manifesto'nun sayfalarından birinde sigara yanığı var mıydı?" Utangaç bir gülümseme belirdi Necat'ın dudaklarında. "Evet, 11. sayfada. Bizim kitap sürekli kayboluyordu. Ben de öyle bir işaret koymak zorunda kaldım." "Biliyordum," dedi Leonid kendi kendine konuşur gibi. "Peki sizin kitap nerede? Onu bulabilir misin?" "Odamızda herhalde." "Hayır, odanızdaki kitap sizinki değil. O katilinki." "Katilinki mi?" "Evet, ama bizim polis Cemil'i sandı." "Cemil anlatmadı mı?" "Anlattı ama inanan kim?" "Onun katil olduğunu düşünüyorlar." "Kitap yüzünden mi kuşkulanıyorlar Cemil'den?" diye safça sordu Nejat. "Yalnızca kitap değil, başka şeyler de var. Ama daha önemlisi, bizimkiler kuşku sınırını çoktan geçtiler. Cemil'in katil olduğundan adeta eminler." "İşkence mi yapacaklar?" dedi Şerif. Korktuğunun başına gelmesinden endişelenen bir adamın gergin ses tonu vardı. Leonid yanıt vermek yerine kül rengi gözlerinde acı bir ifadeyle baktı yüzüne. Odayı ağır bir suskunluk kaplamıştı. "Ya buna engel olmalıyız," diyen Necat'ın heyecanlı sesiyle bozuldu sessizlik. "Cemil'i onların eline bırakamayız." "Ya ne yapabiliriz ki?" diyerek daha kavgaya girmeden teslim olmuş bir savaşçının ezikliği içinde boynunu büktü Hikmet. Ama Leonid umudunu yitirmemişti. İnançla açıkladı. "Kolektifi toplayıp parti merkezini uyarmak için bir karar alabilirsiniz." Hikmet'in yüzündeki korkak ifadenin sürdüğünü görünce eklemeden geçemedi. "Cemil bu kolektifin bir üyesi. Onu savunmak herkesten önce size düşer." "İyi de," dedi Hikmet. "Hiç düşündünüz mü? Sovyet polisi bu işin üstünde niye bu kadar çok duruyor? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz." "Ya ne dumanı yahu?" diye söylendi Şerif. Sabrı taşmak üzereydi. "Duymadın mı? Adamların elinde kanıt manıt yokmuş. Zorla kabul ettirecekler suçu çocuğa." "Ya vallahi bilemiyorum," diyerek kendini geri çekti Hikmet. "Ortada iki ölü var. Kolektifteki öteki yoldaşların can güvenliği." "Ya tamam, anladık," diyerek lafını ağzına tıktı Şerif. "Sen karışmayacaktın bu işe. Hiç değilse bize engel olma." "Yani niye engel olayım canım?" dedi Hikmet. Ama sanki dünyanın bütün yükü omuzlarına binmiş gibi yorgun bir ifade kaplamıştı gözlerini. "O zaman kolektif toplayıp konuşalım," dedi Necat. Neredeyse herkese haber vermek için yerinden fırlamaya hazır bir ivedilikle. Şerif'le Leonid kararsızlıkla birbirlerine baktılar. Bunu fırsat bilen Hikmet atıldı. "Yanlış yapıyorsunuz yoldaş," dedi. "Soruşturmada parti zaten temsil ediliyor. Yani parti olanlardan haberdar. Asafı aşarak parti merkezine baskı yapmaya çalışmamız karışıklık yaratır. Asaf yoldaşla konuşun. Bunun bir yararı olacağını sanmıyorum, dedi Leonid umutsuzca başını sallayarak. Asaf'la ben konuştum. Onun Cemil'e yardım etmeye niyeti yok. O zaman sonucuna da katlanır, dedi Hikmet. Sanki çok önemli bir gerçeği dile getirmiş gibi katılarak. Sonucuna katlanırmış, diye öfkeyle arkadaşını taklit etti Şerif. Ya anlamıyor musun hala? Sonuçları katlanacak olan Cemil. Yakacaklar çocuğu. Ama sana göre hava hoş. Kararları Asaf verdi deyip çekileceksin kenara. Böylece partinin işleyişi düzeninde bozulmamış olacak. Ya hayatında bir kere olsun bağımsız düşün be. Böyle konuşmaya hakkın yok, diye parladı Hikmet. Sen kim oluyorsun da beni yargılıyorsun? Ben senin yoldaşın oluyorum. Bırak artık şu yalakalığı da adam ol, adam. Hikmet'in donuk gözleri canlanır gibi oldu. Şerif'e bir şeyler söylemek istedi, beceremedi. Leonid'e döndü. Kusura bakmayın ama ben burada daha fazla kalamayacağım, dedi. Ağzını bozmaktan, kendini tutamayıp Şerif'le kavga etmekten korkuyordu. Tabii bu da bahanesi, diye kışkırttı onu Şerif. Kaç oğlum kaç. İş tatlıya bağlanınca çıkarsın ortaya. Hikmet'in suratı kıpkırmızı olmuştu. Ama kendisini tutmasını bildi. Tek söz bile etmeden kalktı, kapıya yöneldi. Yani nereye gidiyorsun yoldaş, diyecek oldu Necat. Ya bırak gitsin, dedi Şerif. Önemsenmez bir tavırla. Onun bize bir yararı olmaz. Kolektif toplamının falan filan da anlamı yok. Yoldaşların çoğu iyi niyetli. Belki ortak bir karar çıkar ama parti merkezinin bunu takacağını sanmıyorum. Şu sıra konferans hazırlıkları sürüyor. Ortalık toz duman. Bize doğrudan ilişki kurabileceğimiz biri lazım. Nereden bulacağız o kişiyi, diye sordu Necat. Benim tanıdığım biri var, dedi Şerif. Kendinden emin bir tavırla. Darbe öncesinde birlikte çalışmıştık. Baran yoldaş. Sağlam biridir. Şimdi TKP-MK üyesi. Ona ulaşırsak Cemil'i kurtarırız. Telefon numarası yanında mı? Aklımda, dedi Şerif. Kurnaz bir gülümsemeyle. Ülkede başım sıkıştığında sık sık arardım onu. Çok iyi, çok iyi, diye mırıldandı Leonid. Kül rengi gözleri akşamdan beri ilk kez ışıldıyordu. O zaman ne duruyoruz? Hadi Baran yoldaşa telefon edelim, dedi Necan. Edelim, dedi Leonid. Ama önce senin şu sayfası yanık manifestoyu bulman gerek. Tamam, dedi Necat. Bütün odaları dolaşırım. Bakalım kimdeymiş bizim kitap. Yönetim odasında buluşuruz o zaman, dedi Şerif. Zaman yitirmeyelim. Sen kitabı oraya getir. Anlaştık, dedi Necat. 15 yaşındayken duvarlara antifaşist belgeler yazmaya çıktığı ilk eylemdekine benzer taptaze bir heyecanla yöneldi kapıya. Yönetim odası sitedeki ikinci binanın giriş katındaydı. Sitenin sırtı ezilmiş, siyah bir kaplumbağayı anımsatan kocaman ahizleri tek telefonu bu odada bulunuyordu. Öğrencilerin çoğu yasa dışı çalışmak zorunda kalan partilere üye olduklarından, ülkelerdeki yakınlarıyla konuşmak gibi bir talepleri olmuyor, telefona da pek gereksinim duymuyorlardı. Ama zaman geçip de okulda dostluklar kurulup aşklar yaşanmaya başlayınca telefonu olan talep artmış, pek sık olmasa da yönetim odasının önünde küçük kuyruklar oluşmaya başlamıştı. Binadan içeri girdiklerinde konuşmalar duyan Leonid yine telefon kuyruğu var sanmıştı ama yaklaşınca içeridekilerin yüksek sesle neşeli bir muhabbete koyulduklarını anladı. Konuşmaları Şerif de duymuş, önemsememişti. Aklı Baran'daydı. Bakalım onlara yardım edecek miydi? Pis bir işti. Ortalıkta iki ölü vardı. O bunları düşünürken Leonid adımlarını iyice hızlandırmıştı. Yönetim odasının önüne gelince de hiç beklemeden kapıyı usulen şöyle bir tıklatıp daldı içeri. Biraz geriden gelen Şerif de peşinden. Önce iri yarı üç sivil polis çarptı Leonid'in gözüne. Bir adamı ortalarına almışlar, yarı şaka yarı ciddi sıkıştırıyorlardı. İçeri birilerinin girdiğini anlayınca dudaklarında yarım kalmış gülümseyişleriyle döndüler. Böylece iri gövdeleriyle oluşturdukları çember aralandı. Sorguladıkları adamın yüzü açığa çıktı. Bu, yemekhanedeki yaşlı aşçı Alexei'den başkası değildi. Adamın kıpkırmızı olmuş iri burnunu gören Leonid, polislerin onu dövdüklerini sandı ama odayı kaplayan keskin alkol kokusunu duyunca yaşlı aşçının kibrit çaksan parlayacak kadar sarhoş olduğunu anladı. Polisler önünden çekilince Alexei de içeri girenleri görmüş, tek gözünü kısarak onları tanımaya çalışmış, kim olduklarını fark edince de çürük dişlerini göstererek gülümsemiş, sağ ve sol yakası en az beşer madalyayla kaplı eski ceketinin düğmelerini iliklerek saygıyla ayağa kalkmıştı. "Ooo Leonid Ivanovich, iyi akşamlar." "İyi akşamlar yoldaş Türk." diyerek yerlere kadar eğilerek onları selamladı. Sonra sanki bu oda kendi eviymiş gibi polisleri aralayarak pencere kenarındaki boş iskemleleri gösterdi. "Buyurun gelin şöyle oturun." Onun bu tavrı belki de sitedeki son geceleri geçirmekte olan sivil polislerin şefi Dimitri'yi rahatsız etmişti. Az önce bu yaşlı sarhoşu konuşturup kahkahalar atan genç polis, "Tamam yoldaş Alexey, sen sakin ol bakalım." diyerek omuzlarından tuttuğu gibi iskemlesine oturttu. Leon de dönerek, "Mutfaktan erzak aşırırken yakaladık onu," dedi. "Ben bir şey çalmadım," diyerek yeniden doğrulmaya çalıştı Alexey. Ondan atik davranan Dimitri, yaşlı adamın kıpırdamasına izin vermedi ama konuşmasına da engel olamadı. Buradakilerin çoğu Arap. Arap ne demek? Müslüman. Müslümanlar domuz etini sevmez. Yani bu jambonları kimse yemiyordu, çürüyeceklerdi. Depoda bozulacaklarına bu ihtiyarcının midesini şenlendirmeler daha iyi olmaz mı? Leonid'in gergin suratında zamansız bir gülümseme belirdi. "Gülüyorsunuz Leonid Ivanovich," dedi yaşlı aşçı boynunu bükerek. "Ama yine de beni ihbar etmekte bir sakınca görmediniz." "İhbar mı?" dedi Leonid. Adamın söylediklerinden bir şey anlamamıştı. Soru dolu bakışlarını Dimitri'ye çevirdi. "Onu aldırmayın," dedi Dimitri. Sarhoş ne dediğini bilmiyor. "Sarhoş senin babandır," diyerek gürledi Alexey. "Biz eski toprağız evlatçım. Öyle iki kadem vodkayla kendimizi kaybetmeyiz." Feri kaçmış gözlerini Leonid'e çevirerek sürdürdü sözlerini. "Ben Türkleri çok severim Leonid Ivanovich. Mert insanlardır, cesur insanlardır ama bana bunu nasıl yaptılar anlayamadım. Onlara çok güzelim, çok." 21. ayrımın sonu.